Ayrım 10. Huzursuzluk. Zülfü Livaneli. Sayfa 143. Neden sonra onu izlemek geliyor aklıma. Herhalde böyle bir şeye çok kızar. Ne var ki onunla irtibat kurmak için başka çarem yok. İyice uzaklaşmış olan Melek Naz'ı belli etmeden izlemeye başlıyorum. Saçak altlarından, kapalı dükkanların kenarından yürüyorum. Gerçi hiç ondan beklenmez ama geri dönüp bakacak olursa hemen bir kuytuya saklanabileceğim. Kızın hızlı adımlarla çöl gazalı gibi yürüyüşünü izlerken ne gurur diye düşünüyorum. Nasıl bir gurur bu? Nasıl bir inat? Nasıl bir meydan okuma? Oysa üstünde hayır olsun diye birilerinin vermiş olduğu eprimiş gri bir pardüsü var. Ayaklarında da iyice eski görünen, belki de bu yağmurda ayaklarını ıslatan delik papuçlar. Belki de her şeyini yitiren bir insanın son sığınağı insan onurudur. Elinde kalan tek şey budur diye düşünüyorum. Kızın eninde sonunda bir eve gireceğini biliyorum. Çalıştığı eve, Nergis'in kaldığı yetiştirme yurdundan öğrendiğim kadarıyla temizlikçi olarak çalıştığı eve. İşte şimdi o evi öğrenmek üzereyim. Melek Naz'ın çalıştığı evi göreceğim birazdan. Daha sonra ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok ama o evi bulamazsam Melek Naz'ı sonuna kadar kaybetmiş olacağım. Melek Naz'ın izini sürme, daha doğrusu izinde sürünüp durma maceram orta halli bir sokağın orta halli bir apartmanında bitiyor. Melek Naz içeri girdikten sonra apartmanın önünden geçiyorum. Kirli mavi bir tabelaya yazılı 18 numarayı görüyorum. Mavi diyorum kendi kendime, mavi tabela. Nasıl olabiliyor bu? Melek Naz nasıl dayanıyor buna? İyi ama diye düşünüyorum sonra. İstanbul'un her yerinde mavi var. Her köşede, her harfte, her yol işaretinde. Ve ben bu koca şehrin ortasındaki kimliksiz gazeteci, yardım önerimi geri çeviren bir insanı kabul etmeye zorlayarak kendi ruhumu kurtarmaya çalışıyorum. Yağmur suları ıslak solucanlar gibi ensemden içeri süzülürken zavallı İbrahim diye kendime acıyorum. Melek Naz'ı görünce merakımın biraz azalacağını, saplantılarımdan kurtulacağımı sanıyorum. Tam tersi oldu. İçimdeki Hüseyinleşme, Hüseyin'le aynı şeyleri hissetme hali artmış gibiydi. Pazartesi günü gazetedeki dalgınlığım herkesin dikkatini çekti. Kimi hasta olup olmadığımı soruyor, kimi alttan alta dalga geçiyordu. Bu dikenli, sevgisiz ortamlara alışkındık hepimiz. Plazaların insanın ruhunu öldürdüğü, herkesi robota çevirdiği gerçeğini çoktan öğrenmiştik. Eğer orta çağ şövalyelerinin demir zırhları gibi görünmez bir aldırmazlık zırhı giymezsen, buralarda barınmana olanak yoktu. İlk zamanlarda bu çevrenin beni çok şaşırttığını gören bir arkadaşım, herkesin bir şemsiyesi var kendini koruyacak, seninse yok. Bir an önce şemsiyeni açmaya bak, çünkü bu yağmur hiç dinmeyecek demişti. Şimdi ben de şemsiyemi açmayı, aldırmazlık zırhı giymeyi öğrendiğim günlere eriştiğimi sanıyordum. Aslında öğrenmiştim. Beni sarsan, yüreğimi oyan bir Melek Naz çıkıp beni tarumar edene kadar. Tarumar. İşte durumumu tam olarak anlatacak kelime bu diye düşündüm. Tarumar. Aynı anlamdaki diğer kelimeler hafif kalıyor. Günlerce o mendili koklayarak yüzüme sürerek uyudum. Günlerce o sokağın, o apartmanın önünden geçtim. Melek Naz'ı görüp ben de Hüseyin'im deme isteğiyle kıvranıyordum. Beni Hüseyin'in yerine koy. Hizmetçilik yapmana gerek yok. Evim var, emrinde. Benim evime taşın. Nergis'i de alalım yanımıza. İstanbul'un en iyi doktorları tedavi etsin bebeği. İstersen Zilan'ı da getirtelim demek istiyordum ama bunları ona söylememe imkan yoktu. Göremiyordum bile. Hem görsem de onun beni bir kez daha o ilgisiz gözlerle izleyeceğinden, senin hiçbir şeyine muhtaç değilim demeye bile ihtiyaç duymadan beni bakışlarıyla yerin dibine geçireceğinden emindim. Hizmetçilik yapmak gururunu kırmıyordu ama merhamet yaralıyordu onu. Merhamet istemiyordu. İnsanlıkla ilgili kararını vermişti. İçine oturan zifiri karanlığı delecek, en ufak bir ışık sızmasına bile izin vermeyecek kadar kapatmıştı kendisini. Umutsuzluktan güç alan, bunun sarsılmasına izin verdiği anda yıkılacak bir kalebende benziyordu. Demek ki insanlığa güven duymanın tam olarak yıkılışı böyle oluyormuş diyordum. Umut kapılarının, pencerelerinin sıkı sıkıya kapatıldığı bir kararlılık hali, artık hiç kimsenin arayamayacağı bir demir kapı. Laleşli kızlar yaşayarak öğrenmişlerdi bunu. Tekrar umutlanma ve tekrar yıkılma tehlikesine karşı en doğru hareket, kabuğunun içine çekilen bir deniz canlısı yöntemiydi. İyi ama ben nasıl girecektim o kabuğun içine? Nasıl girecektim? Oturup ona bir mektup yazdım, kısa bir mektup. Sizin için önemli olduğunu sandığım emanetinizi veremedim. Bende kaldı. Ben her pazar aynı saatte, aynı yerde sizi bekleyeceğim. Zarfın üstüne de Melek Naz'ı yazıp Aksaray'daki o apartmana götürdüm. Diyafondaki kapıcı zilini çalıp "Kim o?" diye seslenen adamı "Bir mektup vereceğim" diyerek kapıya çağırdım. İnce bıyıklı adam geldiğinde ona Meleknaz Hanım'ı tanıyıp tanımadığını sordum. Önce çıkaramamış gibi yüzünü buruşturdu. "Suriye göçmeni" dedim. "Ha, şu Suriyeli hizmetçi mi?" dedi. Meleknaz Hanım deyince şaşırdım birden. "Biz ona Melek diyoruz. 4 numarada çalışıyor. Bu mektubu ona verir misin?" dedim. "Bir akrabasından geldi." "Tamam," dedi adam. "Sevaptır bu garibanlara yardım etmek. Zavallı, çok sessiz bir kızcağız. Bazen apartman merdivenlerini de silip süpürüyor bize yardım etmek için." "Göreceğim mi?" "Yok," dedim, "sağ ol. Mektubu vermen yeter." Daha sonra bekleme günleri başladı. Hafta içi belki o pazar gelir umuduyla yaşayarak pazar günleri vaktin geçmesini, saatin 3 olmasını sabırsızlıkla bekleyerek. İlk pazar mendili güzel bir hediye kağıdına sarıp cebime koydum. Pastaneye gittim. Aynı masaya oturdum. Meleknaz gelmedi. Saat 4.30'a kadar bekledim. Sonra umutsuzluk içinde kalkıp eve döndüm. Mendili paketinden çıkarıp yastığıma yerleştirdim yine. Meleknaz'a hem içim parçalanıyordu hem de ondan korkuyordum. Tuzağa düşüp ölümcül yaralar almış bir kaplana nasıl sokulamazsanız, çok istemenize rağmen yaralarını nasıl saramazsanız, Meleknaz'a da öyle yaklaşamıyordum. Acı çekmesine rağmen, senin de kötülük yapacağını düşünerek pençe atan bir kedinin ızdırabını bütün sevecenliğinle ama çaresizce izlemek gibiydi durum. Ertesi pazar mendili yine hediye paketine sardım. Saat 3'te yine aynı pastaneye gidip aynı masaya oturdum. Gelmedi. Ondan sonraki pazar da gelmedi. Sonraki pazardı. İnatla her pazar oraya gitmeyi sürdürdüm. 4. pazar ödülünü aldım bunun. Umutsuz bir durumda masada otururken çatık kaşları ve asık yüzüyle pastane camının önünden geçtiğini, kapıyı açıp içeri girdiğini görmek yüreğimi hoplattı. Nabzımın atışını duydum. Daha önce kimse bana bu kadar iyilik yapmamış gibi bir sevinçle kabardı içim. Gülerek ayağa fırladım. Elimi uzattım ama sıkmadı. Yüzündeki ifadeyi bozmadan karşıma oturdu. Konuşmadı. "Sana ait bir şey var bende," dedim. O sırada garson ne istediğimizi sordu. "Çay mı kahve mi?" dedim Meleknaz'a. "Su istedi." "Peki," dedim. Ona su, kendime kahve söyledim. Bir de pasta çeşitlerinden getir dedim. O pastalara da ilgisizce bakacağını biliyordum. Dağda kendi sütüyle hayatta kalmayı başaran bir kıza gereksiz bir lütuf yapmaya çalışıyorum gibi gelecek. Bundan dolayı beni küçümseyecekti ama olsun varsın dedim. Bu kızın aşağılamaları benden kaynaklanmıyor. İnsan soyunu aşağılıyor o. Cebimden kırmızı, mavi değil elbette, hediye kağıdına sardığım mendili önüne koydum. "Nedir bu?" diye sordu. "Sana ait bir şey. Aç lütfen," dedim. İsteksiz bir tavırla açtı. Mendili görür görmez gözlerine yerleşen donuk ifadede ilk kez bir değişiklik gördüm sanki. Şaşkınlığa benzer bir şey. Mendili eline aldı. Evirdi çevirdi. Sonra "Nereden senin eline geçti bu?" diye sordu. "Güneş tapınağında bırakmışsın," dedim. "Oraya mı gittin?" diye sordu. "Evet," dedim. "Senin izinden her yere gittim." "Niye?" dedi. "Bilmiyorum," dedim. "Gerçekten bilmiyorum ama hayatımın merkezinde sen varsın. Hep senin izini sürdüm. Meleğin izinde dolaştım. Beni tanımıyorsun bile," dedi. "Tanıyorum," dedim. "Sanırım tanıyorum. Ama ben seni tanımıyorum," dedi. "Tanıman için uğraşıyorum," dedim. Bu sırada artık bana iyice tanış olan garson çocuk su, çay ve 2 çeşit pasta getirdi. Sonra hatırlayabildiğim en iyi Arapçayı kullanmaya çalışarak konuşup durdum. Onun ve halkının başına gelenleri bildiğimi söyledim. Yüzüme alaycı bir ifadeyle baktı. "Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum," dedim. "Bırak sana daha yakın olayım. Dünyadaki bütün insanların kötü olmadığını göstermeye çalışayım." Söylediklerim bana da garip geliyordu doğrusu. Meleknaz'la kişisel bir konuşma yapacağıma, insan soyundaki iyilik ve kötülük konusunda bir vaaz verir gibiydim. Neyse ki Meleknaz beni kendime getirdi. "Niye anlatıyorsun bunları bana?" dedi. Bir süre sustum. "Sahi niye anlatıyordun bunları?" Sonra gözlerine bakarak, "Çünkü ben sana yardım etmek istiyorum Meleknaz," dedim. Beni de şaşırtan bir cesaretle, "Yanlış anlama. Senden çok kendime yardım etmek istiyorum. Tekrar insan olduğumu hatırlamak istiyorum. Nergis'i tedavi ettirmek istiyorum. İçimde büyük bir huzursuzluk var. Beni yavaş yavaş öldüren bir huzursuzluk." Buna benzer ne kadar sersemce laf varsa sayıp döktüm. Güvensizliği yenmenin düşmanlıkla baş etmekten daha zor olduğunu düşünmekten saçmaladım durdum. O kadar dil döktüm ki sonunda belki bir parça kafasını karıştırdığım "acaba mı?" sorusunu sormasına yol açtığım duygusuna kapıldım. Bana güvenip güvenmeme konusunda bir an, sadece bir an, kısacık bir an kuşkuya kapıldı. Çevresini ördüğü çelik duvarlarda minicik bir delik açıldı sandım. Birden mendili alıp kalktı. Şükran dedi. Onu kapıya kadar uğurladım. Ben her pazar aynı saatte buraya gelmeye devam edeceğim ve senin de gelmeni bekleyeceğim dedim. Sonra ekledim. Şimdi beni avutan tek şeyden, mendilden de oldum ama bir gün geleceğine inanıyorum. Bir pazar mutlaka geleceksin. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Kimi kadınlardaki bu güce her zaman şaşırmışımdır zaten. Bu özgüveni, bu inadı, bu kararlılığı nereden alıyorlar? Güçlerinin kaynağı ne? Niye erkekler duygusal bakımdan daha zayıf ve perişan diye sorup durmuşumdur yıllardır. Erkeklerin beden gücüne karşı bir ruh üstünlüğü dengesi mi bu acaba? Bu kızdaki gibi bir gururu daha önce kadın olsun, erkek olsun hiçbir kişide gördüğümü sanmıyorum. Madem bana bu kadar tepki gösteriyordu, niye Hüseyin'in onu kamptan çıkarmasına razı olmuştu? Bu sorunun yanıtını bulmanın çok önemli olduğunu biliyordum. Ama düğümü çözmek için nereden başlamam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Mardin'i, orada Hüseyin için anlatılanları, çadır kentlerde dinlediklerimi düşündüm. Neydi bu farkı yaratan? Sonra aklıma bir şey geldi. Acaba Melek Naz'ı kızdıran şey merhamet miydi? Kendisine kötü davrananlara dayanıyor ama içtenlikle davrananlar bile merhamet gösterenlere kızıyor olabilir miydi? Hüseyin Melek Naz'a özel bir merhamet göstermemişti. O zaten kamplarda çalışıyor, bütün sığınmacılara yardımcı olmak için çabalıyordu. Melek Naz'a özel bir merhamet söz konusu değildi. Ama ona sevdalanmıştı. Bu da kızın gururunu kıracak bir şey değildi elbette. Tam tersine, uğruna o kadar güzel şiirler yazılan bir kız, kendisine tapınıldığını düşünmüş olmalıydı. Galiba sonunda gerçeğe ulaştım diye düşündüm. Merhamet keskin bir kılıç, merhamet gösterenin kabzasından tuttuğu ama karşı tarafı yaralayan bir kılıç. Merhamet veren el alan elden üstündür dememiş mi? Amerika'dan gelen meleğe duydukları soğukluk da bundan değil mi? Hristiyan merhametine güvenmemelerinin sebebi bu değil mi? Çocukluğumda babamdan dinlediğim ve hiç anlam veremediğim bir hikaye vardı. Hazreti Ali'ye falanca kişi senin için kötü sözler söylüyor demişler. Hayret etmiş. Oysa ben ona hiçbir iyilikte bulunmadım ki demiş. Bunun ne demek olduğunu anlamaya başlamıştım galiba. O adam iyilik yükü altında kalmak istemiyor. Bunun için Ali'yi gözünde küçültüyordu. Gazetede sana merhamet gösterilmesine razı olur muydun diye sordum kendi kendime. Sana acımalarını, perişan durumda olduğunu düşünüp yardım etmeye kalkmalarını ister miydin? Daha yüzünü bile görmeden Melek Naz'a duyduğum bu tutku, aslında ne kadar iyi bir insan olduğunu, kendini bile kanıtlama çabası mı? Sarsılmış, yabancılaşmış, her türlü değerden yoksun hayatına bir anlam katma girişimi mi? İstemeyen bir insana zorla iyilik yapma ısrarı saçmaydı, biliyordum. Daha doğrusu bilemiyordum. Bu soruların yanıtını verecek durumda değildim. Sadece Melek Naz'ın o soylu duruşuna, gururuna yakın olmak istiyordum. Benim için bir zavallı değildi o. Gururu onu öylesine yüce bir yerde tutuyordu ki sıradan bir kadın erkek ilişkisinin doğal gereği olan dokunma hayalleri bile kuramıyordum. O mühürlü dudaklarını öpmek, onu çıplak görmek, teninin sıcaklığını duymak düşlerime bile giremeyecek kadar uzaktı. O haftanın büyük bölümünü sahaflar çarşısında geçirdim. Kubbeler altındaki sahaflarda tozlu, yaprakları sararmış, her biri içinde bir sır saklarmışçasına suskun ve küskün duran kitapların arasında gizemli bir yolculuğa çıktım. O güzel ciltleri okşadım. Okşadım, okşayıp durdum. Sonunda aradığım hazineyi buldum. İmrul Kays'ın Muallakası. İslamiyet'ten önce şiirlerin kutsal Kabe duvarına asılan yedi şairin en büyüğü. Hazreti İbrahim'in yaptığı tapınaktaki Hacerül Esved kadar kutsal ve insanları etkileyen kelimeler. Yoksa o kadar kutsal bir mekanın, hac merkezinin duvarına nasıl asılabilirdi? O devirde dizelerini gayb aleminden aldıklarına inanılan şairlerin büyülü kelimeleri 1500 yıl önceden kanatlanıp gelecek ve bana hem kimlik hem de Melek Naz'ı ikna edecek yakıcı sevda şiirlerini getirecekti. Değil mi ki doğuda her şey sözle başlardı, o zaman ben de söz atının dizginini ele geçirmeliydim. Hüseyin gibi olmalıydım, hatta Hüseyinleşmeliydim. Rüyalarımda kendimi Hüseyin olarak görmeye başladım. Çok garip bir duyguydu ama böyleydi işte. Bir akşam şarabın mı, İmrul Kays'ın mı daha çok döndürdüğünü bilemediğim esrik kafamla kadim Arap şiirine öykünerek şu dizeleri yazdım. Ant olsun inen geceye, garbi yeline ant olsun. Ant olsun Şengal Dağı'na. Güle şakıyan bülbüle andolsun. Azat dilemeyen kölenim ben. Ertesi pazar yine pastaneye gittim. Onu düşündüm, şiir yazdım. Şiir yazdım, onu düşündüm. Bir pazar mutlaka geleceksin dedim. Hep bekleyeceğim. Ne ki içimdeki huzursuzluk, bir şeyleri yanlış yapıyor olma duygusu geçmiyordu bir türlü. Geceleri uyanıyor, yani bunların hepsi ölmüş bir çocukluk arkadaşının nişanlısına sahip çıkma anlamına mı geliyor diyordum. Kıza aşk şiirleri yazmak da neyin nesi? 2 hafta sonra garip bir şey oldu. Hüseyin'e özenerek yazdığım şiirlerin hepsini yırtıp attım. Gözüme saçma sapan göründüler. Gereksiz gevezelikler diye düşündüm. Benim derdim sevda çekmek değildi ki. Bambaşka bir şeydi. Ne olduğunu tam olarak bilemiyor, adlandıramıyordum. Yine de bambaşka bir şeyin olduğuna emindim. Şiir karalamalarıyla dolu kağıtları yırtıp çöpe attıktan sonra rahatladığımı hissettim. Sanki bir yanlıştan dönmüştüm. Doğru yolu bulamasam da yanlış yolda değildim artık. Bana yardım et Melek Naz dedim. Doğru yolu bulmam için bana yardım et. Sana yardım etmeme izin vererek bana yardım et. Kendi gözümde değer kazanmam için bana yardım et. Oradan oraya savrulmuş bu değersiz adamı kurtarmak için bana yardım et. Sanki anam, babam, memleketim yitip gitmiş, çocukluğum bu zayıf kızın düşsel imgesinde buluşmuştu. Garson çocuğun yüzüme dikilen üzgün bakışlarına, bugün de gelmedi be abi, halden bilirliğine, bir şeyler ikram etme çabalarını aldırmadan her pazar saat 3'te o formika masalı pastaneye gitmeye devam ettim. Melek Naz gelmedi. Çayımı içip evime döndüm. Ertesi pazar yine gittim, gelmedi. Sonra yine, sonra yine. Hala da gitmeye devam ediyorum. Ve bir şiiri yorumlayarak orada bekle pastane diyorum. Henüz gelmese de yar, umudun var. Bir pazar geleceğini adım gibi biliyorum diye yazarak bu kitabı bitirdim. Hüseyin'in ölüm haberini almamla başlayan bu sarsıcı hikayenin ve üzerimde yarattığı tuhaf etkilerin sona erdiğini sanıyordum. Meğer bütün bunlar sadece bir başlangıçmış. Bunu bir ay sonra anladım. Bir sabah ajanslar Bulgaristan'a geçmek için Mardin'den, Diyarbakır'dan gelen yüzlerce Ezidi'nin sınırdan geri çevrildiği, otoyolun kenarında perişan halde bekletildiği haberine geçti. Sanki bu haber gazetedeki onca kişi arasında en çok beni ilgilendiriyordu. Sanki akrabalarım bekliyordu arada. Yazı İşleri Müdürü'mden bir araba ve bir foto muhabiri istedim, kabul etti. Sınır kenti Edirne'ye doğru yola çıktım. İstanbul'dan en çok 2 saat sürerdi bu yol. Tem otoyolundan gidiyorduk, bizi Avrupa'ya bağlayan yoldan. Edirne'ye yaklaşık 5-6 kilometre kala yol kenarında birikmiş jandarmaları gördük önce. Haki üniformaları ve sonbahar güneşinde pırıldayan tüfekleriyle ayakta duruyorlardı. Yüzleri ortalarını aldıkları yerde kartonlar, gazeteler üstüne oturan kadın, erkek, çoluk çocuk kalabalığa dönüktü. Mardin'deki kampta çadırda kalanları bir sihirli halının üstüne bindirip Edirne'ye getirmişler gibi garip bir görüntüydü bu. Aynı umutsuzluk, aynı bekleyiş, aynı perişanlık. Mardin'den 5 otobüs yola çıkmışlar ama Edirne'ye 5 kilometre kala durdurulmuşlardı. Avrupa istemiyordu onları. Yüzlerini görmeye dayanamıyor, sınırlarını aşacaklar diye her türlü önlemi alıyordu. Bu nedenle Türkiye'ye baskı yaptıklarını biliyorduk ve yine bu nedenle valilik grubu durdurmuştu. Sınıra gitmelerine, kente dağılmalarına izin verilmiyordu. Orada ıslak toprak üstünde oturmaktan başka hiçbir şeye izin vermiyorlardı. Jandarma başçavuşuna basın kartımızı göstererek kordonu açtık. Perişan Ezidilerin arasına daldık. Hakan fotoğraf çekmeye başladı. Kimse ilgilenmedi onunla. Kucağındaki bebeği emziren solgun yüzlü bir genç kadını görünce işte Melek Naz dedim. Bu da Melek Naz. Yanındaki de birçok Melek Naz var burada. Herkes burada. Şengal Dağı'nın kaçkınları, insanlık ağacının kırılmış dalları, onca soykırımdan kurtulan kılıç artıkları burada. Melek Naz değil ama Melek Nazlar burada. Nergisler, Zilanlar burada. Melek Tavus'un masumları burada. Arkalarında IŞİD var, önlerinde Avrupa. Galiba yapmam gerekeni bulmuştum sonunda. Sen dinlene dur, Melek Tavus dedim. Belki sen de Tevrat'ın tanrısı gibi evreni yaratırken 6 gün çok yoruldun. 1. gün ışığı, karanlığı, geceyi, gündüzü yarattın. 2. gün gök kubbeyi, daha sonra karayı, denizi, otları, bitkileri, tohumları, meyveleri yarattın. 4. gün sıra güneşe, aya ve yıldızlara geldi. 5. gün yeryüzünü her türlü canlıyla doldurdun. Dünyaya egemen olması için kendi suretinde insanı yarattın. Onları erkek ve dişi kıldın. Sonra yarattıklarına baktın ve her şeyin çok iyi olduğunu gördün. 6. gün gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlanmıştı. Yedinci güne gelince yapmakta olduğun işi bitirdin ve o gün dinlenmeye çekildin. Belki de yedinci gün hala sürüyor çünkü masumların, acı çekenlerin çığlıkları ulaşmıyor sana ve artık her şey güzel değil. Telefonumu ses alma tuşuna bastım, çocuğunu emziren öteki meleknazın yanına çömeldim, sorularıma başladım. Kitabın sonu. 24 Şubat 2017. Sayfa 154.